Ayrım Elde, Şeffaf, Stephen King, sayfa 405. Kyle Archenborg, Cooder'da gaz içerken çığlıklar kafasında çınlamaya başladı. Ellerini şakaklarına götürürken şişe parmaklarının arasından kaydı, yere düşerek parçalandı. David Rutledge, Cooder'ın önündeki hasır koltukta uyukluyor, yabansı renklerle dolu acayip rüyalar görüyordu. Sonra birdenbire gözleri açıldı, doğrulup oturdu. Sanki biri bir elektrik telini vücuduna dokundurmuştu. Rutledge'ın sıska boynundaki kaslar kabardı, koltuk altından kaydı, başını süpermarketin tahta duvarına vurduğu zaman boynu cam gibi tuzla buz oldu. Rutledge daha asfaltın üzerine yuvarlanmadan öldü. Hazel McCready kendine çay yapıyordu. Çığlıklar başladığı zaman eli titredi. Çaydanlıktaki suyu fincanı tutan eline dökerek derisini kötü bir biçimde haşladı. Korku ve can acısıyla haykırarak çaydanlığı duvara fırlattı. Ashley Duval bisikletiyle belediye binasının önünden geçerken yuvarlandı. Sersem sersem yere yığıldı. Dick Ellison'la Newt Beringer iskambil oynuyorlardı. Newt'un evindeydiler. Bu oyunu oynamaları saçmaydı çünkü ikisi de birbirinin elindeki kağıtları biliyorlardı. Ama tabii Newt'un evinde tavla yoktu. Onlar da zaten telefonun çalmasını bekliyorlardı. Bobby onlara Ayyaş'ın öldüğünü ve artık planın yeni bölümüne başlayabileceklerini söyleyecekti. Kağıtları Newt dağıtıyordu. Birdenbire iskambiller etrafa saçıldı. Dick ayağa fırladı. Gözleri irileşmiş, saçları dimdik olmuştu. Sendeleyerek kapıya doğru gitti ama kanadın sağına duvara çarptı ve yere yığıldı. Doktor Warwick çalışma odasındaydı. Eski günlük defterlerini inceliyordu. Çığlıklar onu şiddetle sarstı. Sanki beton bir duvarın altında kalmıştı. Vücudu kalbine öldürücü miktarda adrenalin yolladı, kalbi otomobil lastiği gibi patladı. Ed McKean kamyonetine binmiş Newton evine gidiyordu. Arabası yoldan çıkarak Pick Bailey'nin terk ettiği büfeye çarptı. Suratı direksiyona vurdu, beyni bir an için sersemledi ama hepsi o kadar. Arabayı hızlı sürmezdi hiçbir zaman. Hayret ve dehşetle etrafına bakındı. Wendy Fannin tam o sırada elinde iki kavanoz şeftali reçeliyle bodrumdan çıkıyordu. Gelişmeye başladığından beri reçelden başka bir şey pek yemiyordu. Son 4 hafta tam 90 kavanoz şeftali reçeli yemişti. İnleyerek kavanozları felçli bir jonglör gibi havaya fırlattı. Kavanozlar merdivene düşerek parçalandı. Şeftaliler etrafa saçıldı. Yapışkan suları basamaklardan akmaya başladı. Wendy uykudaymış gibi Bobby diye düşündü. Bobby Anderson yanıyor. Nancy Voss sersem sersem arka pencerede duruyor, Joe'yu düşünüyordu. Özlüyordu onu, çok özlüyordu. İyice geliştiği zaman bu özlemin kaybolacağından emindi. Joe'yu özlemek Nancy'ye ıstırap veriyordu. Ama bu ıstırabın sona ermesini de istemiyordu. Anlamsız bir şeydi ama böyleydi işte. Sonra Nancy'nin kafasında o çığlıklar yankılanmaya başladı. Öne doğru sarsıldı. Alnıyla 3 camı birden kırdı. Anderson'ın çığlıkları Haven'ı tıpkı hava saldırısını bildiren alarm düdükleri gibi sardı. Her şey ve herkes birdenbire durakladı. Sonra Haven'ın değişmiş olan ahalisi kentin sokaklarına çıktılar. Hepsinin yüzünde aynı ifade vardı. Önce üzüntü, ıstırap ve dehşet, sonra öfke. Hepsi de o acı dolu çığlıklara kimin neden olduğunu biliyorlardı. Bu çığlıklar sürerken başkalarının gizli kafa sesini duymak imkansızdı. Bu haykırışları dinlemekten başka bir şey yapacak durumda değillerdi. Sonra vızıltıyı andıran ölüm sesi duyuldu. Bunu tam bir sessizlik izledi. Ancak ölüm sessizliği olabilirdi bu. Birkaç dakika sonra Dick Ellison'ın kafasında bir şey belirdi. Duygu bakımından sarsılmıştı ama verdiği emir belirgindi. Bobby'nin çiftliğine hepiniz başka bir zarar vermeden onu durdurun. Hazel'ın sesi bu emri alarak güçlendirdi. Sanki ilk sese bir ikincisi katılıyor ve böylece bir düet başlıyordu. Babil'in çiftliğine oraya gidin herkes. Kyle'ın kafa sesi bunu bir üçlü haline soktu. Ses güç kazanırken etki alanı da genişledi. Hepiniz onu durdurun. Adley'nin sesi şimdi Newt Barringer'inki. Başka bir zarar vermesini engelleyin. Gardner'a sundurma halkı diye düşündüğü insanlar seslerini birleştirerek bir tek emir haline getirdiler. Bu açık seçik ve reddedilemeyecek bir şeydi. Tabii aslında Haven'da kimsenin bu emre uymamayı düşündüğü de yoktu. O gemiye bir şey yapamadan onu engelleyin. O gemiye bir şey yapamadan onu engelleyin. Rosalie Skehan akşam yemeği için morina balığını yıkıyordu. Musluğu kapamaya bile gerek görmeden mutfaktan çıkarak arka avluda odun kesen kocasının yanına gitti. Bobby'nin çığlıkları başladığı zaman adamın ayak parmaklarını kesmesine ramak kalmıştı. Karı koca hiç konuşmadan arabalarına bindiler. Anderson'ın 6 kilometre ötedeki çiftliğine gitmek üzere yola çıktılar. Bahçe yolundan çıkarlarken az kalsın Alt Barker'a çarpıyorlardı. O da benzin istasyonunda alelacele eski motosikletine atlamıştı. Freeman Moss kamyonundaydı. İçinde belirsiz bir üzüntü duyuyordu. Gardner'dan hoşlanıyordu çünkü. Ama tabii bu duygu o herifin bağırsaklarını deşmesini engellemeyecekti. Andy Boozman eski otomobilindeydi. Karısı da yanında oturuyordu. Ellerini kucağına çantasının üzerine bırakmıştı. Bu çantada bir molekül kaynatıcı vardı. Bu alet bir şeyin ısısını 15 saniye içinde 1000 dereceye yükseltiyordu. Bununla Gardner'ı ıstakoz gibi haşlayacağını ummaktaydı. Ona biraz yaklaşsam yeter diye düşünüyordu. O ahlaksıza biraz yaklaşayım, bütün istediğim bu. 1,5 metrelik bir uzaklık yeter. Bu mesafe büyüdüğü zaman sonuç pek de iyi olmuyordu. Aslında etki alanını 750 metreye çıkarabileceğini biliyordu. Böyle yapmadığı için pişmandı şimdi. Ama Andy çekmecesinde temiz altı gömlek olmadığı zaman öfkeli bir ayıya dönüşüyordu. Boozman'ın dudakları ise öfkeyle gerilmiş, ağzında kalan birkaç dişi ortaya çıkmıştı. Bu aşağılayıcı gülümseme yüzünde donmuş gibiydi. Gaza basarken seni bir yakalayayım diye düşündü. Yapacağımı bilirim pis köpek. Daha ağır ilerleyen arabaların yanından geçti. Hepsi de Bobby'nin çiftliğine doğru gidiyorlardı ve kafalarında da hep aynı ses yankılanıyordu. O gemiye zarar veremeden onu durdurun. O gemiye zarar veremeden onu durdurun. Onu durdurun. Onu durdurun. Gardner Anderson'ın cesedinin başında duruyordu. Can acısı, şok ve ıstırap yüzünden çıldırmış gibiydi. Sonra birdenbire yine ağzı açıldı, uzun uzun esnedi. Sendeleyerek lavaboya gitti. Tek ayağının üzerinde sıçramaya çalıştı ama içli ilaçlar yüzünden yapamadı. Bileği kırılmış olan ayağını yere her basışında sanki etine maden dişler batıyordu. Boğazı büsbütün kurumuştu, kolları bacakları kurşun gibiydi. Düşünceleri eski berraklıklarını kaybediyor, sanki yayılıyorlardı. Musluğa vardığı zaman tekrar esnedi ve mahsus bileği paramparça olan ayağının üzerine bastı. Can acısı kafasındaki sisi bir satır gibi yarıverdi. Üzerinde S yazılı musluğu hafifçe açarak bir bardağı sıcak su doldurdu. Yukarıdaki dolabı açtı, rafları karıştırırken bir kutu mısır gevreğine, isfendan balı dolu bir kavanozu yere devirdi. Sonunda üzerinde küçük bir kız resmi olan tuz kutusunu buldu. Sersem sersem yağmur yağdığı zaman da akar diye düşündü. İşte bu çok doğru. Kutunun ağzıyla ona hiç olmasa bir yıl kadar gelen bir süre boyunca uğraştı. Sonunda bardağa suyu bulanıklaştıracak kadar tuz koymayı başardı. Suyu parmağıyla karıştırarak içti. Bir an denizde boğuluyormuş gibi bir duyguya kapıldı. Geğirdi. Tuzlu mavi suyu kustu. İçinde mavi hapların parçaları da vardı. Bazı haplar hiç parçalanmamıştı bile. Bobby beni kaç hap içmeye zorladı. Sonra tekrar tekrar kustu. Sanki ormanda ağzından parçaların fırladığı o kusmayı tekrarlıyordu. Beynindeki fazla çalışan bir merkez öğürme refleksini harekete geçirip duruyordu. Bu korkunç hıçkırma ölümüne neden olabilirdi. Sonunda öğürtüler yavaşladı ve kesildi. Hapları lavaboya çıkarmıştı, mavi suları da. Ama lavaboda kan da vardı, bol kan. Sendeleyerek geriledi. Sakat ayağının üzerine basınca haykırarak yere devrildi. Kendini karşıya Anderson'ın camlaşmış gözlerine bakar buldu. Hemen gözlerini yumdu. Ama aynı anda kafası kaynamaya başladı. Bu karanlıklarda bazı sesler de yankılanıyordu. Hayır, pek çok ses birleşmiş bir tek emir halini almıştı. Gardner bu sesi tanıdı. Sundurma halkının sesiydi bu. Onu durdurmaya geliyorlardı. Herhalde ben de böyle olacağını biliyordum diye düşündü. Onu durdurun, durdurun, durdurun. Haydi davran dedi kendi kendine, yoksa seni durdurmalarına gerek kalmayacak. Yerde uyurken seni vuracaklar ya da moleküllerini ayıracaklar. Dizlerinin üzerinde doğruldu, ayağa kalkmayı başardı. Banyodaki dolapta insanı uyanık tutan bir ilaç olduğunu sanıyordu. Ama herhalde midesi bu son hakaretten sonra o hapları da çıkarırdı. Başka zaman olsa bu deneyi yapardı Gardner. Ama şimdi tekrar kusmaya başlarsa bir daha durmamasından korkuyordu. Kımılda, hareket et. Durum çok kötüleşirse kırık ayağınla birkaç adım at. O zaman aklın başına çabuk gelir. Öyle mi dersin? Bilmiyorum. Bütün bildiğim şu anda hızlı hareket etmem gerektiği ve uzun bir süre ayakta kalabileceğimi de sanmıyorum. Zıplayıp sendeleyerek mutfak kapısına gitti. Orada durup son bir kez geriye baktı. Gardner'ın yardımına çok koşmuş olan Bobby şimdi bir yığına benziyordu. Gömleğinden hala dumanlar tütüyordu. Gardner sonunda Bobby'yi düştüğü dertten kurtaramamıştı. Yalnızca onu düşmanlarının erişemeyecekleri bir yere yollamıştı. En iyi arkadaşını vurdun. Ne harika değil mi? Gardner elinin tersini ağzına dayadı. Midesi homurdandı. Gözlerini yumarak kusmaya başlamadan önce engellemeye çalıştı. Döndü, gözlerini açtı ve oturma odasında ilerlemeye çalıştı. Sundurma halkının çok geçmeden çiftliğe varacaklarını biliyordu. Onu burada bulurlarsa kavuracaklardı. Hepsi de Gardner'ın uzay gemisine bir şey yapmasından korkuyordu. Gardner ah evet diye mırıldandı. Söylediniz de aklıma geldi. Planımın bir bölümü de bu. En güvenli yerin o gemi olduğunu biliyorum. Ama oraya gidemeyeceğini de biliyordu yani hemen. Önce sundurmada biraz işi vardı. Verandaya ulaşmayı başardı. Bobby ile yaz geceleri kaç kere geç saatlere kadar orada oturmuşlardı. Peter aralarına yere uzanarak uyuyordu. Bobby ile Jim bira içer küçük radyoda maçları dinlerlerdi. Hayat, ölüm, tanrı, siyaset, aşk ve edebiyattan söz ederlerdi. Belki bir iki kere de diğer gezegenlerde hayat olup olmadığı konusunu tartışmışlardı. Burada mutlu olmuşlardı ama o günler çok, çok gerilerde kalmıştı. Gardner yorgun kafasıyla Peter'ı düşündü. Aslında ilk hedefi Peter'dı. Hayır, bu tam anlamıyla doğru değildi. Köpeğin acısına son vermeden önce David Brown'u kurtarması gerekiyordu. Ama David ona gereken coşkun duyguyu ve itici gücü sağlayamazdı. Gardner David'i hiç görmemişti, Peter farklıydı. Gardner sıcak ve sessiz verandada sevgili ihtiyar Peter dedi, basamaklara vardı ve felaketle karşılaştı. Birdenbire dengesini kaybetti. Vücudunun bütün ağırlığını kırık bileğine vermek zorunda kaldı. Kırık kemiklerin birbirlerine battıklarını görür gibi oldu. Kedi miyavlamasını andıran tiz bir çığlık attı. Yana doğru devrilirken verandanın parmaklığına tutunmaya çalıştı. Anderson Temmuz'un başlarında evi tamir ederken bodrum merdiveninin trabzanını da onarmıştı. Ama verandanın etrafındaki parmaklıklarla hiç ilgilenmemişti. Yıllardan beri çürüktü parmaklık. Gardner ağırlığını parmaklığa verdiği zaman çürümüş tahtalar kırıldı. Tozlar yaz güneşinin aydınlattığı bahçeye dağıldı. Gardner yanlamasına verandadan yuvarlandı, acıyla aykırıyordu. Sonra kalkmaya çalıştı ve kendi kendine neden çabalıyorum diye sordu. Dünya gözlerinin önünde iki yana sallanıyordu. Önce iki posta kutusu gördü, sonra da üç. Her şeyi unutarak uyumaya karar verdi, gözlerini yumdu. Gördüğü uzun, acayip ve acı dolu rüya sırasında Eve Hillman, Gardner'ın düştüğünü gördü, hissetti. Onun düşüncelerini okudu. Her şeyi unut, uyumana bak, hem de kolaylıkla. Sonra rüya kopuk kopuk bir hal aldı. Bu iyiydi işte, rüyaya dalmak zordu, her tarafı sızlıyordu. Sancısı vardı. Yeşil ışıkla savaşmak da canını yakıyordu. Güneş çok parlak olduğu zaman insan gözlerini kapatabilirdi. Ama yeşil ışık insanın içindeydi, her zaman içindeydi. Gören üçüncü bir gözdü, yanan yeşil bir alev. Burada başka kafalar da vardı. Bunlardan biri o kadınındı. Daha zayıf olanı ise Peter'ın. Şimdi bu küçük kafa sadece uluyabiliyordu. Bazen Bobby'nin gelip onu yeşil ışıktan kurtarması için havlıyordu. Ama daha çok canı akıp gittiği için ıstırapla uluyordu. Kadın da kurtulmak için haykırıyordu. Ama bazen düşünceleri nefret dolu korkunç hayaller haline alıyordu. Evet, onun için uykuya dalması daha iyi olacaktı. Daha kolay, artık uğraşmayacaktı. Ama David vardı, David ölüyordu. Evin başlangıçta kolaylıkla algıladığı çocukça düşünceleri hafiflemeye başlamıştı. Sonunda David kendinden geçecek ve çabucak ölecekti. Eve bu yüzden karanlıkta çabalıyordu ve sesleniyordu. Kalk, kalk, sen güneşteki güneşi ben de hatırlıyorum. David Brown da güneşte yaşamalı, bu onun hakkı. Onun için kalk, kalk, kalk, kalk. Kalk, kalk, kalk. Bu düşünce Gardner'ın kafasında düzenle tekrarlanıyordu. David Brown da güneşte yaşamalı. Kalk David Brown, kalk kahretsin, kalk haydi. Gardner kan dolu ağzıyla pekala diye mırıldan. Pekala, seni duyuyorum, yakamı bırak. Dizlerinin üzerinde doğrulmayı başardı. Ayağa kalkmaya çabalarken dünya kurşunu bir renge dönüşüverdi. Hayır, yarası yoktu. Neyse ki kafasındaki ısrarlı yırtıcı ses biraz hafiflemişti. Gardner konuşan kimsenin kendi gözlerinden dışarı baktığını sezdi. Dışarı bakmak için onlardan yararlanıyordu. Kirli camlarmış gibi. Ve o kimse Gardner'ın gördüklerinin bir bölümünü görebiliyordu. Tekrar ayağa kalkmaya çabaladı ama yine başaramadı. Sonra hırıltılı bir sesle ''Ahmaklık derecem yüksektir'' dedi. İki dişini tükürerek avluda sundurmaya doğru sürünmeye başladı. Haven kenti Jim Gardner'ın peşindeydi. Otomobillere doluşmuşlardı. Kamyonetlere, traktörlere, motosikletlere binmişlerdi. Bayan Eileen Crenshaw oğlu Galen'in kum arabasını almıştı. Rahip Guhringer onun arkasındaki yere binmişti. Seyrelmiş kır saçları güneşten yanmış kafasından havalanıyordu. Vern Jernigan gelişmesi hızlanmadan önce bir karavana dönüştürmeye çalıştığı cenaze arabasındaydı. Havenlılar yolları dolduruyorlardı. Ashley Ruval bisikletinin pedallarını deli gibi çeviriyor, sanki slalom yarışmasındaymış gibi yayaların arasından geçiyordu. Delikanlı evine sadece zap tabancası dediği bir şeyi almak için uğraşmıştı. Tavan arasında tozlanan eski bir oyuncakken şimdi tehlikeli bir silah halini almıştı o tabanca. Pentagon görse gerçekten ilginç bulurdu. Bu silah cisimlerde delikler açıyor. İrik delikler. Ashley silahı vaktiyle dağıttı, gazeteleri koyduğu bisiklet bagajına bağlamıştı. Havenlıların hepsinin de acelesi vardı. Bazı kazalar da oldu. Early Hutchinson'ın Volkswagen'ı Fenninlerin arabasına çarptığı zaman iki kişi öldü. Ama bu önemsiz olaylar kimseyi durdurmadı. Kafalarındaki şarkıya benzer şey boşlukları dolduruyordu. O gemiye bir zarar veremeden, o gemiye bir zarar veremeden. Güzel bir yaz günüydü. Öldürmek için güzel bir gün. Ve eğer öldürülmeyi hak etmiş biri varsa o da James Eric Gardner'dı. İşte o yüzden hepsi de yola çıkmışlardı. 500'den fazla insan. Yeni oyunlar öğrenmiş, iyi taşralılardı onlar. Geliyorlardı. Silahlarını da yanlarına almışlardı. 50. ayrımın sonu. Sayfa 412.